家ビグ。
Merhaba, günaydın sayın dinleyicilerimiz. Bugün 1 Ağustos 2019 Perşembe ve saatler 9.06'yı gösteriyor. Yeni gün başladı. Programı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk durağımız Ankara gündemi olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları da yorumcu konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Saatler 9.45'i gösterdiğinde yeni günde ekonomi köşemiz var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamızla birlikte ekonomideki gelişmeleri yorumlayacağız. Yurtta ve dünyada hava durumunun ardından bir telefon bağlantımız olacak. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan'dan Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin son durumu aktaracak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri de Suriye Çalışmaları Koordinatörü Orsam'dan Orta Orhan'la birlikte konuşacağız. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni güne gazetelerin ilk sayfa haberleriyle başlıyoruz. Başlıklarına bakacağımız ilk gazete Hürriyet. Yeni sistemi görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, Devlet Bey konağı olarak bilinen Çay Yolu'ndaki evinde ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmede bir yılı geride bırakan Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeki düzenlemeler ele alındı. Almanya'ya Türk bakıcı, nitelikli iş gücü açığını yurt dışından karşılamak için yasa çıkaran Almanya, Türkiye'den hasta ve yaşlı bakımında çalışacak elemanlar alacak. İlk adım bu ay atılıyor. Almanya'dan temsilciler bakıcı adaylarıyla İstanbul'da görüşecek. Merkez Bankası Başkanlığı'na 3 hafta önce atanan Murat Uysal, karar alırken bağımsız hareket ettiklerini söyledi. Kararları bağımsız alıyoruz. Araç bağımsızlığı ve amaç bağımsızlığını ayırmak lazım. Merkez enflasyon hedefini tek başına belirlemiyor. Enflasyon hedefi hükümetle belirleniyor. Amaç bağımsızlığı derken bunu dikkate almak lazım. Ancak bu hedefe ulaşırken kullanacağımız araçlar noktasında bağımsızlığımız var, dedi. Astana'dan önce İdlib'e operasyon. Suriye'de savaşı bitirmek için başlatılan Astana sürecinin 13. toplantısı Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da bugün başlayacak. 2 gün sürecek toplantı öncesi Rusya ve Suriye ordusu masada daha güçlü olma stratejisi kapsamında İdlib'de saldırılarını artırdı. Esed güçleri İdlib'in güneyindeki yerleşim yerleri Ecevin ve Tel Meleh'i ele geçirdi. Astana'da İdlib'de çatışmaların durması ve Anayasa Komitesi'nin kurulması gibi kritik konularda masada olacak. İkinci S-400 2020'de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'ün ikinci filosunun alımı için ortak üretim konusunun gündemde olduğunu belirterek 2020 sonunda bulabilir, dedi. Akraba atamasını doğru bulmuyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonlarına getirilmelerini doğru bulmuyoruz, dedi. Milliyet gazetesinin başlığı da şöyle. Özel bir habere yer vermiş. Yetkisiz yetkili servis, vatandaşa tuzak, internette yetkili teknik servis ilanları üst sıralara çıkan dolandırıcılar eşyalara ya sahte parça takıyor ya da eşyayı çalıyor. Enflasyon tahminini 0.7 puan düştü. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 sonu enflasyon tahmininin 13.9 olduğunu ilan etti. Evde sürpriz ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çay Yolu'ndaki evinde ziyaret etti. 30 dakika süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı belirtildi. Yabancı öğrencileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. MİT, Kandil'in beynini dağıttı. Güçlü teknik altyapı sayesinde anlık istihbaratlar anında harekata dönüştürüldü. Milli imkanlar gücümüze güç kattı, PKK ile başları artık ulakları ile bile görüşemiyor. F-35'lerin alternatifi var. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F-35 krizi için çalışmamızı yaptık, alternatiflerimiz var, elimizi kolumuzu bağlayacak değiliz, dedi. Maraş'ın sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın adım adım açılacağını söyledi. Rumların ortak komite teklifini de kapıyı kapattı. Kabul etmiyoruz, Maraş'ın Türk yönetiminde yerleşimi açılmasını sağlayacağız, dedi. Gündem güçlü diplomasi. Elçilere 3 görev. Dünyanın 4 bir yanında görev yapan elçilerimiz 3-9 Ağustos'ta Ankara'da buluşacak. Konferansın teması sahada ve masada güçlü diplomasi olacak. Suriye krizi, YPG, S-400 ve F-35 krizleri görüşülecek. Elçilerden bu konuları dünyaya anlatmaları istenecek. Sabah gazetesinin manşeti CHP'den büyük pişkinlik. Hatay Belediye Başkanı iki kardeşini müdür ve şef yaptı. Hak ettiler dedi. İstanbul İl Başkanı bankamatikçi yardımcılarına gurur duyuyorum diye sahip çıktı. Yönetim kıyakçı başkanları cezalandıracağına hedef saptırma peşinde. Devlet Bey konağına sürpriz konuk. Başkan Erdoğan sivil plakalı bir araçla MHP lideri Bahçeli evinde ziyaret etti. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Rumlar, İtalyanlar ve Fransızlar Türkiye'nin kıta sahanlığına müdahale ediyor. Haydutluk. Doğu Akdeniz'i uluslararası hukuku hiçe sayan Rumlar, Türkiye'nin kıta sahanlığı içindeki 7. blokta doğalgaz arama ve sondaj yapma kararı aldı. Rumlar, Fransız, Total ve İtalyan eni şirketleriyle korsan bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Uzmanlar Türkiye'nin mavi vatanı sonuna kadar koruyacağını söyledi. Barış Koridoru Operasyon Sinyali, MGK bildirisinde vurgulandı. Suriye'de terör koridorunun iki başarılı harekatla dağıtan Türkiye, şimdi de Barış Koridoru parolasıyla harekete geçmeye hazırlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde koyu harflerle vurgulanan Barış Koridoru ifadesini operasyon olarak yorumlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geri adım, tehdit yaklaşınca çark etti. Tahran'la işbirliği çağrısı yaptı. İran karşıtı politikanın Körfez'de bayraktarlığını yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker gerilimi çatışma noktasına ulaşınca Tahran'a yönelik politikasını değiştirdi. Sırada Yeni Birlik gazetesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Milli Güvenlik Kurulu Şaşkını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride kullanılan terör unsurlarının tamamı temizlenene kadar ve bütün gücümüzle ifadeleri ABD'de kafaları karıştırdı. Washington mesajın ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor. Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken şurada alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. İstanbul'da 12 bin düzensiz göçmene işlem. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, denetimlerin artırılması, İstanbul'da yürütülen süreç tamamen düzensiz göçmenlere yönelik. Yaklaşık 15 gündür devam eden uygulama süresince 12 bin düzensiz göçmene işlem yapıldı. Bunların 4.700'ünü Afgan, yaklaşık 3.000'ini de Pakistanlılar oluşturuyor, dedi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Ailemizin belediyesi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'da yakınlarını belediyelere dolduran CHP'lilerden biri çıktı. Salman, amcası, dayısı ve baldızının kızları dahil çok sayıda yakınını işe almış. Bahçeli evinde ziyaret, Erdoğan sürpriz ziyaret yaptı. MİT'in yeni kalesi. Başkan Erdoğan Ankara'da yapımı süren MIT'in yeni binasına helikopterle geldi. Erdoğan binayı gezdi, yetkililerden bilgi aldı. 5000 dönüm alana kurulu yeni binanın çevresinde 3 metrelik duvarlar ve dinlemeyi önleyen sinyal kesici sistem bulunuyor. Bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Milat. Merkez Bankası enflasyon tahminini aşağı çekti. İşler yolunda. Faiz indiriminin ardından dolardaki düşüş sürüyor. Ekonomideki toparlanmanın süreceğini belirten Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda %13,9'a, 2021'de ise %5'lere gerilemesinin beklendiğini açıkladı.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT Haber Merkezi'nden Belgin Aydın telefon hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ederiz. Ankara gündemine dair notlarınız neler? Buyurun.
Hemen aktaralım. Bugün Ankara'daki en önemli gündem başlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı. Toplantının öncelikli gündem maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri terfi ve atama dosyaları olacak. Bu yıl komite kademesinde değişiklik beklenmiyor. Öncelikle yaş üyeleri Anıtkabir'e çıkacak, ardından da Beştepe'de yaş toplantısı 13 itibariyle başlayacak. Dün bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir ziyareti söz konusu olmuştu. Bu ziyareti yine perde arkasına dair de görüşmeleri takip edeceğiz bizler. Medya temsilcileri bir göç buluşması gerçekleştirecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu medya temsilcileri göç buluşmasında kahvaltıda bir araya gelecek ve son dönemde bilindiği gibi göç tartışmaları vardı. İşte bu nedenle de bir göç toplantısı gerçekleştirecek. Türkiye sınırlarında herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yine bu açıklamalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelecek. Akşam saatlerinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle bir gün düzenlenecek ve bu anlamda da Ankara Gazi Ordu Evi'nde resepsiyon gerçekleştirecek. Üst düzey katılım olursa Suriye'nin Barış Koridoru noktasındaki açıklamaları da yine bu askeri gün kutlamalarında takip edecek olacağız.
Belgin Aydın, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Günaydın.
Günaydın İpek Hanım. Teşekkür ederim.
Türkiye son dönemlerin en önemli Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından birine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurul 6 saat süren görüşmelerin ardından çok önemli maddeler içeren bir karar metni yayınladı. Terörle mücadele ve Suriye'de gündemdeydi. Şüphesiz ki en dikkat çekici ifadelerden biri 3 numaralı maddeydi. Maddeyi bir hatırlatalım isterseniz. Söz konusu maddede bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir barış koridorunun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir görüşüne yer verildi. Buradan yola çıkalım efendim. Bugün aynı zamanda Yüksek Askeri Şura'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmenizi rica edeceğiz.
Evet, Türkiye çok ciddi bir terörle mücadele politikası izliyor. Türkiye'nin yaklaşık 40-50 yılına hani zarar veren, 40-50 yılında gündem konusu olan ve nihayetinde Orta Doğu'daki gelişmelerle bölgenin, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin bekasına yönelik bir tehdit haline dönüşen, bu istikamette bölgeye zarar verecek her türlü büyük güçle anlaşma yapan, onların taşeronu pozisyonuna düşmüş olan bu terör örgütünün ortadan kaldırılması için, onların etkinliğinin ortadan kaldırılması için Türkiye'nin içerisinde hatırlanacaktır. Bu işte şehirlerdeki hendek terörüyle beraber başlayan devletin milli egemenliğin tartışmaya açıldığı özerklik ilanlarıyla başlayan bir mücadele vardı. Burada terör örgütü çok ağır kayıplar yaşadı Türkiye sınırları içerisinde. Bugün itibariyle işte her gün haftada birkaç kere çok ciddi operasyonların yapıldığını görüyoruz. Ve Türkiye'nin içerisinde terör örgütü marjinalleşmiş durumda. Bazen sivil insanlara yönelik eylemler yapıyorlar ama onun dışında kaçmak dışında bir eylem politikaları yok. İkinci olarak terör örgütünün daha önce üstlendiği ve Türkiye'deki terörü yönettiği Kuzey Irak'a yönelik çok ciddi operasyonlar var. Bu operasyonların neticesinde Kuzey Irak'ta da terör örgütünün etkinliği kırılmış durumda. Bu o hale gelmiş durumda ki terör örgütü zaman içerisinde oradaki desteklerle kazandığı etkinlik sayesinde Kuzey Irak'taki federe yönetim de hani adeta bir tür beraber yaşama, onlara terk edilmiş alanlarda kendi varlığını geliştirme ve propaganda yapma imkanına sahip olmuştu. Bugün itibariyle bu imkanı kaybetmiş durumda ve üzerindeki baskının neticesinde de federe devletle de ilişkileri bozulmuş durumda. Başına gelenlerden dolayı Kuzey Irak'taki federe yönetimi de suçluyor. Bu arada oradaki hiyerarşisini, bölgeler arasındaki geçişkenliğini, oradan Türkiye'ye, Suriye'ye yönelik destek ve sevk ve idareyi, inisiyatifi kaybetmiş durumda. Hem alan hakimiyetini kaybediyor hem de Türkiye oradaki yoğun diplomatik istihbari çalışmalar sayesinde terör örgütünün yönetici pozisyonunda olan aktörlerini yaptığı operasyonlarla ortadan kaldırıyor. Bunun yani son tezahürü işte Kuzey Irak'taki bir diplomatımıza yönelik saldırıydı. Burada adeta Türkiye ile Irak Federe Yönetimi'nin, Irak Merkezi Hükümeti'nin Kuzey Irak'ın geleceği konusunda, terör örgütünden temizlenmesi konusunda vardığı kararı, hazırlanmış işte mekik diplomasiyle hazırlanmış kararlılığı test eden, onun iki işte bu üçlü yapıyı kırmak, aralarını bozmak amacıyla gerçekleştirdiği terör faaliyeti tam aksine yol açtı. Çok hızlı bir zaman içerisinde Türk istihbaratının Irak Federe Yönetimi ve Merkezi Yönetimin işbirliği sayesinde bu terör örgütünün terör faaliyetine katılan failleri ve onlara emir veren yapıyı ortaya çıkardı. Faillerin yakalandığını biliyoruz. Ama sadece bununla kalınmadı. Onlara hiyerarşi olarak yukarıdan emir verenler Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarla vurularak etkisiz hale getirildi. Yani takip edildi ve vuruldu bulundukları araçta. Halihazırda onların hani ilişki ağı ciddi anlamda çözülmeye ve terör örgütünde bu emri veren daha üst kademelere yönelik operasyonların hani planlandığını, hazırlandığını görüyoruz. Ayrıca bu çerçeve içerisinde Türkiye Fırat'ın batısında çok ciddi iki operasyon gerçekleştirmişti. Şimdi Fırat'ın doğusunu adeta terör örgütü bütün bu kayıplar karşısında kendisini hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de bölgede propaganda amacıyla kullandığı yegane başarı olarak takdim ediyordu. Türkiye'nin hani buradaki alan hakimiyetine izin vermesi söz konusu olamaz. Çünkü bu alan hakimiyeti bölgedeki Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, işte gayrimüslim bir takım azınlıkların iradeleri hilafına onların üzerinde bir tahakküm kurmak ve onlara hani çağ dışı kalmış bir sosyalist, ateist bir felsefeyi eğitim marifetiyle aktarmaya çalışan bu terör örgütünün hani ideolojik anlayışına terk etmek mümkün değil. Yani sadece Türkiye'nin güvenliği açısından değil, aynı zamanda bölge halklarının güvenlikleri, bekaları, kendi varlıklarını devam ettirmeleri açısından da bu mümkün değil. Çünkü bu terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri ve batılı bir takım ülkelerin desteğiyle, İsrail'in desteğiyle orada etnik temizlik yaptı. Kürtlere yönelik de, dini gruplara yönelik de bir tahakküm kurdu. Şimdi Türkiye uzunca bir süredir burada ciddi hazırlık yaptı. Trump'ın ricasıyla bu bir diplomatik alana zaman kazandırmak için bu harekat ertelendi. Ama nihayetinde şu görüldü ki Trump'a rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde bu meseleyi çözmek için değil de adeta oyalamak ve oradaki bu terör varlığını güçlendirmek için kullanmak isteyen bir takım yapılar var. Türkiye bu hani oyalanma ve oradaki terör varlığını güçlendirme, bu arada dünyadaki bölgedeki şartların değişmesiyle Türkiye'yi dezavantajlı hale getirme gayretleri karşısında süreyi, takvimi kısaltacağını ishar ediyor, belli ediyor. Bu adeta zaten birkaç zamandır eli kulağında şeklinde ifade ediliyordu. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu kararlılığı bir kere daha adını koyarak Barış Koridoru adıyla ifade etmiş olması hem yurt içinde hem yurt bölgede hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tesir icra etti. Bu tesir şundan da geliyor İpek Hanım. Bu sadece hani bir bildiri metni değil. Herkes görüyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapabilecek iradeye sahip. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek iradeye sahip ve yaptı. Daha önce de Kuzey Irak'ta, Suriye'nin, Fırat'ın doğusunda bunu yaptı. Şu anda da bunu yapabilecek iradeye ve kudrete sahip. İnşallah bu gerçekleşirse gerçekten o alanda bir barış koridoru kurulmak suretiyle hem Türkiye'ye hem bölgeye, Suriye'ye, Irak'a yönelik bu tehdit bertaraf edilmiş olacak. Oradaki insanlar da serbestçe daha hür bir şekilde yaşayacaklar ve terk ettikleri vatanlarına dönecekler. O bölgeden 400 bin Kürt Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldı. Bu PKK terör örgütünün baskısı yüzünden, PKK-PYD'nin. Şimdi Türkiye bu kararlılığını hayata geçirecek bir azmin, iradenin önünde. Anlaşıldığı kadarıyla eğer Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözleri tutmazsa Türkiye bu istikamette kendi başına, tek başına davranma kararlılığı içerisinde. Milli Güvenlik Kurulu kararı bunu işaret ediyor.
Evet, Milli Güvenlik Kurulu sizin de belirttiğiniz gibi aslında güvenli bölge konusunda kararlılık bir kez daha vurgulandı. Peki Washington çıkan bu mesajın anlamını sizce ne kadar anladı acaba? Bu süreci nasıl okuyabiliriz?
Valla bence şöyle, Washington'da bunu muhtelif zamanlarda gördük. Birbirinden farklı düşünen kesimler var. Ve bu kesimlerden dolayı da Washington bazen gördüğünü, anladığını yani ifade edebilecek, ona göre davranabilecek bir bütünlük içerisinde olmayabiliyor. Halihazırdaki durumda buna yakın bir
pozisyonda. Kafa karışıklığı hakim.
Evet, yani buna yakın bir pozisyonda oluyor. Ama burada zaten nihayetinde önemli olan, ben öteden beri bunu söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, batıdaki bizim müttefikimiz olduğunu söyleyen ülkeler ne düşündüğü önemli değil. Son tahlilde. Türkiye'nin eğer bir beka meselesi olarak görüyorsa bu meseleyi, onlara rağmen, hatta hani bütün dünyaya rağmen bazı şeyleri yapabileceğini geçmiş zamanlarda, muhtelif operasyonlarda, dönemlerde gördük. İşte Kıbrıs Barış Harekatı bunun en bilinen örneğidir ama bunun örneklerini artırmak mümkündür. O yüzden hani Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi yeniden o Kıbrıs'taki gibi bir kararlılığı gördüğünü tahmin edebiliriz ama bu onun hani bu pozisyona uygun karar alıp almayacağını önümüzdeki günlerde bize gösterecek. Onlar alsa da almasa da Türkiye kararını vermiş görünüyor.
İşte onlardan birini de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarında görüyoruz aslında. F-35 krizi için çalışmamızı yaptık, alternatiflerimiz var, elimizi kolumuzu bağlayacak değiliz dedi Savunma Sanayi Başkanı.
Şimdi İpek Hanım, savunma sanayinde rahmetli Özal'ın, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ısrarla hani durmaları, bu konuya ayırdıkları kaynak, bu konudaki kurumsallaşmaya verdikleri destek ne kadar önemli bugün görüyoruz. Yani eğer bu destekler olmasaydı biz bugün Türkiye'nin güvenliğini tesis etmek için istediğimiz operasyonları gerçekleştiremeyecektik. Müttefikimiz olduğunu iddia eden ülkeler bize sadece silah düzeyinde değil, mühimmat düzeyinde bile kotalar, baskılar uyguluyor. Yani hangi bombayı nerede kullandığını soruyor, ona bir tahdit getiriyor vesaire. Bugün itibariyle Türkiye bunlardan bağımsız olarak operasyon yürütebilecek silah ve mühimmat kapasitesine sahip. Şimdi tabii savunma sanayinde bir ittifakın içinde olduğunuz için bu ittifakın içerisinde yaptığınız anlaşmalar çerçevesinde işte F-35 gibi bir programa dahil olmuşsunuz. Bu programda yine Amerika Birleşik Devletleri'nin hem müttefiklik hukukuna hem uluslararası hukuka uygun olmayan tavırları sebebiyle Türkiye daha önceden Milli Muharip Uçağı programını başlatmıştı.
Bu süreç daha da hızlanacak.
Tabii yani savunma sanayindeki bağımsızlık unsurlarının işte bir tanesi de hava kuvvetlerinde bu muharip savaş uçağı meselesiydi. Başlatmıştı. Şimdi bunu hızlandıracak. Ama sadece hızlandırmakla ilgili bir şey değil. Bunu mesela hızlandırmanın yollarından birisi de belki alternatif işbirliği yolları aramak veya daha kısa sürede Türkiye'nin ihtiyacı olursa, halihazırda öyle bir durum yok ama başka kaynaklardan S-400'de olduğu gibi tedarik etmek imkanlarına sahip. Bunlar ama geçici çözümler. En kalıcı ve Türkiye'nin ulaşmak istediği çözüm kendi uçağını hem yani eğitim düzeyinde hem de muharip uçak düzeyinde yapabilme kapasitesine erişmek. Bunun da programlaması yapılmış durumda. 2026'da uçurulması düşünüyor. İşte yeni durum çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığımız bunu bir yıl önceye almaya çalışıyor. Motorla ilgili problemler büyük ölçüde aşılmış durumda. Yani mesela şeylerde, seyir füzelerinde falan filan bu füzelere yönelik motor inşa edilmiş durumda. Şimdi başka bu özellikle jetlerle ilgili, muharip uçaklarla ilgili motor meselesini çalışıyor Türkiye. Ama buralarda hani Türkiye'nin yeni başladığı fakat hızlı neticeler aldığı İHA, SİHA'da olduğu gibi bugün itibariyle Türkiye'nin havada 100'ün üzerinde İHA'sı var. Yani bu hedeflerden birisiydi. Türkiye kısa zaman içerisinde bunu yakaladı. Bunun ne ölçüde olumlu sonuçlar doğurduğunu terörle mücadelede görüyoruz. Şehit sayısı olağanüstü azaldı. Buna mukabil ölü ele geçirilen, yakalanan terörist sayısında da olağanüstü bir artış var. Ve aynı zamanda bölgeyi, yakın coğrafyasını Türkiye bu marifetle insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları marifeti de kontrol altına almış durumda. Savunma sanayinde önemli noktalardan birisi artık hani daha üst hedefler konulmuş durumda. O istikamette ilerleniyor.
Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da haberler verelim isterseniz. Yeni kalesine taşınacak şeklinde başlıklar görüyoruz gazetelerde. 5000 dönüm alana kurulu yeni binanın çevresinde 3 metrelik duvarlar ve dinlemeyi önleyen sinyal kesici sistem de bulunuyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni mahallede bir binası vardı. İşte oradan geçenler falan hep görmüşlerdi.
Şehrin çok merkezinde kalmıştı.
Doğru. Şehir merkezindeydi. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı bu anlattığımız girişten itibaren anlattığımız zeminde çok önemli bir rol üstleniyor. Yani Türkiye'nin bu terörle mücadelesi, yeni dış politikası, bunun bağımsız olarak hayata geçirilmesi, Türkiye'nin milli egemenliğinin korunması bahsinde istihbarat çok önemli. Çünkü öngörülmeyen asimetrik tehditler var. Bu bakımdan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem milli hem de istihbari bir başarı sergilemesini bütün Türkiye bekliyordu. O da kendi ismine yakışır bir şekilde bu başarıları ortaya koyuyor. Şimdi yeniden yapılanma çabaları içerisine girmiştik. Kendine yani yenileyen duruma intibak kabiliyeti de yüksek bir teşkilat. Bunun fiziki altyapı bakımından da böyle bir ihtiyaçları olduğu anlaşılıyor. Bu binaların bittiği anlaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı buraları denetledi, teftiş etti. Herhalde taşındılar veya taşınıyorlar. O haberlerden tam bilemedik ama Milli İstihbarat Teşkilatı daha geniş bir alanda donanımı, teknolojisi daha iyi bir yerde
yapımı devam verecek. Ediyor. Evet,
evet
aynı yapımı, zamanda.
Evet, yani herhalde bitmek üzere ama çok bir zamanı yok. Aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu Irak, Suriye'deki terörle mücadelede, FETÖ ile mücadelede olağanüstü bir katkı verdiğini gördük, görüyoruz. Bunların daha da artabilmesi için hem imkanların artması lazım, hem de bu savunma sanayi marifetiyle elde ettiğimiz teknolojik kabiliyetin milli istihbarat tarafından iyi kullanıldığını görüyoruz. Yani insani istihbaratla beraber ciddi anlamda teknolojik bir istihbarat kullanıyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Daha önce bu FETÖ'nün ilk hedefinin, saldırı hedefinin Milli İstihbarat Teşkilatı olması 7 Şubat'ta, daha sonra 15 Temmuz'da yine Milli İstihbarat Teşkilatı'na saldırması hep anlaşılabilir. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı yani siyasi iradenin, devletin gözü gibi, onu gözünü karartmak istediler. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı bunları savuşturdu. Şimdi demokratik siyasi iradenin kendisine çizdiği çerçevede, verdiği talimatlar, direktifler istikametinde vazifesini yerine getiriyor.
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de efendim son günlerde kamuoyunun en fazla tartıştığı konular arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği'nin düzensiz göçle mücadele gerekçesiyle operasyon başlatması konuyu daha da önemli bir gündem maddesi haline getirdi. Düzensiz göçle ilgili son durum nedir acaba? Kamuoyunda özellikle sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla kirli bir bilgi bir dolaşıyor Suriyelilerle ilgili. Siz nasıl değerlendirmede bulunmak istersiniz?
Şimdi İpek Hanım, düzensiz göç meselesinde sadece Suriyeliler yok. Bunun içerisinde mesela çok ciddi anlamda Afganlı var, İranlı var, işte Iraklı var, Afrikalılar var,
Pakistanlılar
var. Şimdi dünyanın ve bölgemizin en önemli meselelerinden birisinin önümüzdeki dönemde de bu düzensiz göç meselesi olacağı anlaşılıyor. Türkiye bu göç meselesinde olağanüstü bir imtihan verdi ve başarıyla çıktı. Şimdi bir takım hani iletişim eksiklikleri sebebiyle ortaya çıkan konularda hem bu göçmenlerle ilgili tahrik edici yayınlar yapılması yanlış, hem de devletin kamu düzenini tesis etmek için gerçekleştirdiği düzenlemeleri, bir takım idari tedbirleri sanki göçmenlere karşı bir hava varmış gibi takdim etmek de yanlış. Buradaki durum hani bunlardan farklı bir istikamette gelişiyor. Bu göç, düzensiz göç içerisinde olanlar kayıt altına alınıyor. Onlara belli bir yer gösteriliyor. Eğer kayıt altına girmemiş kişiler varsa zaten bunların Türkiye'de kayıt altına girmeden oraya buraya gitmesi veya bir yerde durması doğru değil. Bunların kayıt altına alınması lazım. İkinci olarak kayıt altına alınmış ve kendilerine bir bölge gösterilmiş kişilerin de o bölgelerin dışına çıkmaması lazım. Çünkü bu gerçekleşirse siz kamu düzenini, kamu hizmetlerini ona göre ayarlıyorsunuz. Yani
dengeli ve planlı nasıl hizmet
tabii,
sunmak açısından tabii, öyle değil mi?
Tabii yani dengeli planlı hizmet sunacaksınız. Siz, bu arada sizin kamu düzeniniz bozulmayacak. Yani bu netice itibariyle düzensiz göçmenlerin düzenlenmesi de kamu düzeninin bir parçası. O yüzden de hani burada idarenin aldığı tedbirler, hükümetin aldığı, verdiği direktifler, idarenin bunu hani hayata geçirmesi böyle hani sanki göçmenler aleyhine bir hava varmış gibi yurt içinde, yurt dışında bir takım odaklar tarafından suistimal ediliyor. Bu doğru değil. Bu odakların Türkiye'nin verdiği desteğe, yardıma yoğunlaşması lazım. Bir de Türkiye'nin her halükarda kamu düzenini tesis etmesi sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lehine değil. Burada yaşayan düzensiz göçmenlerin de lehine. Çünkü Türkiye aynı zamanda onlar için de bir kamu düzeni ihdas etmiş durumda. Yani bizim kamu düzenimiz, buradaki güvenlik politikamız ne kadar başarılı olursa onlar da güven şemsiyesinin içerisinde yaşayacaklar. O yüzden burada hani ufak tefek şahsi hatalar olabilir güvenlik kuvvetlerinin, bir takım idari personelin. Bunların mecrasını bilerek, bunları mecrasında tutarak meseleyi ele almak lazım ve idareye bunları yansıtmak lazım. Çünkü idare ve hükümet bu konuda hani kararlı ve prensipleri var. Bu çerçeve içerisinde de hani düzensiz göçmenlerin problem yaşamasını değil, onların güvenlik içerisinde kendilerine tahsis edilen bölgelerde kalmasını hedefliyor. Bu bakımdan hani buradaki tartışmaları, hem göçmenlere karşı bir hava oluşturma gayretlerini, hem de sanki düzenleme yapınca da hükümete karşı bir hava oluşturma. Yani sadece iki tane bıçak açıyorlar. Yani bir şey yaparsanız göçmenlere karşı olmuş oluyorsunuz. Bir şey yapmazsanız da bu sefer göçmenleri başıboş bıraktığınız için ülkede düzeni sağlayamadılar eleştirilerini beraber dile getiriyorlar aynı çevreler. Bunlar isabetli bir şey değil, söylem değil. Burada göçmenlerin kamu düzenini bozmayacak, kendilerine verilen çerçeve içerisinde yerleştirilmesi ve kendilerine tahsis edilen yerlerde olmaları esas. Bir de tabii şu var, hani bu düzensiz göçmenlerle ilgili hani fikriniz varsa bunu idareye yansıtmak lazım. Yani bu idare ve göç idaresi, İçişleri Bakanlığı buna açık. O yüzden de bu tür tartışmalarla hani idareyi böyle Türkiye'yi yurt dışında adeta karalama politikasına girmek doğru değil. Halihazırda dediğim gibi bir takım hatalar olabilir ama göçmenlere yönelik Türkiye'nin özel bir tavrı yok. Kamu düzenini ihdas edecek, bozmayacak. Ve aynı zamanda göçmenlere tahsis edilen yerlerde, işte ikamet yerlerinde olmalarını temin edecek bir şey gerçekleştirdi. Burada dikkat ederseniz rakamlar da var. Esas itibariyle problem de Suriyeli göçmenlerden ziyade Suriyeli olmayan işte Pakistanlı, efendim Afganistanlı, Afrikalılardan kaynaklanan bir zeminde ilerliyor.
Evet. Örneğin 4000 Afgan, yaklaşık 3000 kişinin de Pakistanlılardan oluştuğunu ifade etmiş İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü. Rakamlar da zaten bunu da ortaya
biraz
koymakta.
Biraz işte İpek Hanım, meselenin hani içine girerek veri kullanarak analiz yapmak lazım. Yani böyle pestankere, yani baştan savma yorumlar gazetecilere, siyasetçilere, kanaat önderlerine yakışmıyor.
Ve işbirliği, koordineli bir çalışmayla neticelere ulaşacağız galiba
tabii,
göçmen sorununda.
Tabii.
Evet, son dakikalarda da ekonomideki olumlu havayı, gelişmeleri ilişkin görüşlerinizi almak isteriz efendim.
Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz sene 10 Ağustos'ta böyle bir döviz yükselmesi yaşamıştık. Onun da arkasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ve onu destekleyen bir takım lobilerin gayreti vardı. Geçen zaman zarfında Türkiye bu döviz meselesinde bu döviz meselesinin sarstığı ekonomik dengeleri yerine oturttu. Tabii bu kendi içerisinde de bu kadar seçim yaşamış, darbe yaşamış bir ülkenin, bölgesindeki problemleri olan bir ülkenin ekonomik problemlerin olmadığını söylemiyoruz. Ekonomik bir takım problemler vardı ama yurt dışından müdahaleler bu ekonomik problemi olduğundan daha büyük bir zemine taşıdı. Ama aradan geçen zaman zarfında alınan ekonomik tedbirler sayesinde dünyadaki bir takım sarsılmalara, türbülanslara rağmen Türk ekonomisinin sağlam temellere oturmasını temin edecek, işte cari açığın azaltılmasını, kamu açığının azaltılmasını hedefleyen bir istikamette ekonominin yeniden büyüme patikasına, istihdam üreten bir patikaya girmesini temin edecek bir istikamette oturduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle temel parametrelerde bu manada düzelmeler söz konusu. Yurt dışından yabancı kaynakların, yabancı sermayenin gelişinde ciddi bir yükseliş var. İhracatta artış var. Turizmde çok ciddi bir artış var. Bütün bunlar dövizin üzerindeki baskıyı azalttı ve dövizde faizler düşmesine rağmen, yani faizlerde de Merkez Bankası neredeyse 5 puana yakın bir azaltmaya gitmiş olmasına rağmen dövizde de düşüş gerçekleşti. Çünkü genel olarak enflasyonda bir düşüş var ve bahsettiğim gibi bütün veriler olumlu istikamette gelişince Türkiye bu istikamette ekonomik problemlerini aşan güven artırıcı bir yerde duruyor. Ama buna rağmen yurt dışındaki bir takım odaklar, işte Türkiye'nin Irak-Suriye politikasından rahatsız olan, S-400'ünden rahatsız olan bir takım odaklar, Türkiye ekonomisindeki veriler olumluya gitmesine rağmen Türkiye aleyhine kararlar alarak bankaların notunu düşürmek falan gibi bir takım hamlelerde bulunuyorlar. Ama bunların hiçbirinin tutmadığını bugün ortaya çıkan verilerden görüyoruz. Türkiye ekonomisi yani kendi istikametinde, kendi programına bakarak temel problemlerini çözmeye yönelmiş bir istikamette ilerliyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Sağ olun.
Değerli yorumlarınız
Sağ olun.
İçin. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz da konuğumuz.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. We'll be right back. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş
günaydın.
Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
Yeni Başkan Murat Uysal'ın göreve gelmesiyle beraber ilk para politikası kurulu toplantısında alınan 425 baz puan faiz indirim kararı ile birlikte dikkatler enflasyon raporu toplantısındaydı. Üçüncü enflasyon raporunu açıkladığı Başkan Murat Uysal, gelişmeleri sizden dinleyelim efendim.
Evet. Şimdi tabii geçen haftaki faiz indirimleri ve dünkü enflasyon raporu açıkçası yani hem işte faiz indirimlerinin enflasyona bağlı olması ya da enflasyon trendine göre, bu düşüş trendine göre faiz indiriminin yapılacağı da ne kadar yapılacağı, bu anlamda son günlerde herhalde en çok hani konuştuğumuz konuların başına geliyor. Hatta dün gece Fed'in 11 yıl aradan sonra düşürdüğü faizleri de göz önünde bulundurduğumuzda aslında belki hani Fed'in bu faiz indirimleri hani sürekli bir indirim gibi gözükmese de bir genel bir şey var yani.
25 bas puan aşağıya
evet,
çekti.
Evet, yani bir faiz indirim süreçleri var. Tabii bizim için daha önemli, çünkü hem faizlerin yüksek olması, bunun maliyetini göz önünde bulundurduğumuzda bir taraftan hani maliyet enflasyonu açısından önemli. Diğer taraftan da son dönemlerdeki o yüksek faizlerden yakınmalar, işte ekonomik büyümede son iki çeyrekteki negatif rakamlar, bu anlamda hem işte yatırım ortamının iyileşmesi, dolayısıyla işte belli sektörlerde özellikle diyelim konut sektöründe ki yani aktivitenin hızlanması açısından faiz indirimleri bu anlamda önemli. Tabii faiz indirim olması enflasyon trendine bağlı. Yani enflasyon diyelim düştüğünde aradaki marş şu anda 5'in üzerinde. Daha önce 8.3 oranda yani politika faizi ile enflasyon arasındaki fark, genelde aradaki fark o reel faiz olarak tanımladığımız kısım. Açıkçası Türkiye'nin ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne kadar faiz indireceğini bekliyor. Halen şu andaki rakam %5'in üzerinde bir reel faiz var. Hatta dünkü enflasyon raporu toplantısında Başkan Murat Uysal hani bu konuyla ilgili çok hani net bir hani rakam vermedi. Reel faiz hani ne kadar bir reel faiz olacak, yani o konuda bir net rakam yok, ama şimdi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki reel faiz, yani politika faizle enflasyon arasındaki fark genelde %2 ile 3 arası. Bizim yani 5.3 sanırım şu andaki rakam. Dolayısıyla halen şu andaki 15.7 orandaki şu andaki yani Haziran enflasyonuna göre halen bir alan var. Yani işte 13.9 yıl sonu beklentisini göz önünde bulundurduğumuzda dolayısıyla yani böyle gittiğinde ya da enflasyon düştüğünde enflasyon azalış trendine göre Merkez Bankası'nın faizleri indirme konusundan bir manevraya sahip olduğunu görebiliyoruz. Ama bu da tabii belki hani şey olmayabilir, hani bazen çalışmayabilir, çünkü diyelim gelişmekte olan ülkelerdeki reel faiz oranı %2 ile 3 arası, yani 2'nin üzerindeki bir rakam, ama o ülkelerdeki risk faktörleri diyelim farklı olabilir, Türkiye'deki farklı olabilir, onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir de Türkiye'de hani faizlerin diyelim %24'e çıktı, işte kurların çok böyle oynak olduğu dönemleri yaşadığımız için yani faiz bir şekilde de bu kuru dengeliyor. Yani hani faizler yüksek olduğunda hani sermaye çıkışını şey yapma, hani kırma ya da sermaye girişini sağlama fonksiyonu nedeniyle çok düşürdüğünüzde de yani o dengeyi iyi sağlamanız gerekiyor. O indirdiğiniz faizi de geri vermemeniz de gerekiyor. Yani öyle bir denge sağlamanız lazım. Yoksa faiz indirirsiniz, sonra bir sonraki toplantıda tekrar faizi yükselttiğinizde çok bir anlamı olmayabilir.
O zaman
ama
bir takım riskler taşıyor.
Tabii yani indirmek. Şöyle şimdi yani diyelim bizdeki enflasyonun aşağı doğru bir trende girmesi, işte baz etkisi dolayısıyla işte son dönemlerde diyelim gıda fiyatlarındaki aşağı trend, Merkez Bankası'nın hani enflasyonun aşağı trende girmesi bir şekilde Merkez Bankası'nda faizi düşürmesine bir anlamda hani bir manevra alanı sağlıyor. Ama bu baz etkisi diyelim gittiğinde işte yılın son aylarında hani işte bir de tabii yani bizim kendi koşullarımız da var. Dışarıda koşullar da var. İşte Fed diyelim 25 puan faiz düşürdü uzun bir aradan sonra. Ama bir sonraki toplantıda bunu yapar mı yapmaz mı ya da
siyasi olarak mı aldı almadı mı?
Ha yani o dünkü Fed'in başkanı Powell'ın yaptığı açıklamaya göre işte enflasyon diyelim 1.6 hani biraz enflasyonun yükselmesini istiyorlar. Ekonomide bir şey var, bir durgunluk var, özellikle bu ticaret savaşları dolayısıyla hani olası olumsuz etkilerini gidermek amacıyla faiz indirimleri en azından hani bu toplantı, ama bir sonraki toplantıda bu indirim olur mu olmaz mı, o soru işareti.
Evet, şöyle bir açıklamada da bulundu. Bu uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı değildir.
Yani dolayısıyla bir sonraki toplantıda hani duruma göre diyelim enflasyon biraz arttığında, ekonomi diyelim hani o durgunluğu gittiğinde ya da ticaret savaşları ile ilgili yani hani Çin ABD arasındaki o ticaret savaşlarının etkisi biraz azaldı, belki arttırabilirdi yani o anlamda o yani arttırdı ama kimseyi mutlu etmedi yani azalttı
yine de
ama
açık kapı bırakıyor.
Açık bırakıyor yani evet. Hiç kimse mutlu olmadı. O yüzden yani hem iç koşullar, yani bizim kendi iç koşullarımız, dışarıdaki koşullar da önemli. Yani işte dediğimiz gibi yani jeopolitik riskler her zaman bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için gerçekten önemli faktörlerden birisi. İşte ticaret savaşları yalnız işte yani Amerika'yı bir şekilde hani etkiliyor ama yani dünyanın en büyük ekonomisi olan Çin ile Amerika arasındaki savaşlar bir şekilde hani diğer ülkeleri, özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Yine dediğimiz gibi yani koşullar iyi olduğunda, küresel koşullar, faiz oranları düştüğünde biz de olumlu etkileniyoruz ama hani bir sonraki toplantılarda bunun hani etkisi ne olur, bu anlamda dışarı koşullarla çok çok ilgili. Türkiye'nin şu anda yani bu diyelim enflasyondaki azalış trendine bağlı olarak Eylül, Ekim ve Aralık'ta 3 tane daha toplantı var. Ve şu andaki yani şeye bakınca da işte 13.9'luk bir 2019 yılı enflasyon beklentisini de göz önünde bulundurduğumuzda şu anda işte 19.75'lik politika faizi dolayısıyla hani bir manevra alanı olduğunu görebiliriz.
O zaman gelecek toplantılarda da bir indirim kararını
çıkar tabii. Çünkü halen bir alan var sonuçta. Hani bu Eylül, Ekim, Aralık, özellikle Eylül, Ekim anlamda belki daha rahat bir alan var. Çünkü işte baz etkisi var. İşte hani gıda fiyatlarındaki bu aşağı doğru trend var ama son toplantı, Aralık toplantısı da bu olur mu olmaz mı, ama bu iki toplantıda yani manevra alanı varken yani koşullar en azından hani bugünkü şeylere baktığımızda koşullar iyiyken Merkez Bankası'nın bunu kullanacağını düşünüyorum. Zaten Merkez Bankası'nda da o anlamda da büyük bir beklenti var. Diğer taraftan Merkez Bankası dünkü toplantısında yani hep biz Merkez Bankası'nı suçlardık. Yani işte Merkez Bankası fiyat istikrarına bakıyor. Yani hep enflasyondan sorumlu. Zaten temel amacı diyor ki fiyat istikrarını korumaktır. Ama Merkez Bankası'nı son dönemlerde özellikle bu yani son dönemlere baktığımızda fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da diyelim göz önünde bulunduran bir söylemi var. Hem geçen faiz indirim yaptığı para politikası toplantısında özellikle bunu vurguladı. Dünkü enflasyon raporunda da bu vurgulamanın sıklıkla yapıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız bu 2008 küresel ekonomik krizinde merkez bankaların görevleri, merkez bankalarının fonksiyonları konusunda gerçekten ciddi tartışmalar vardı. Yani bizim Merkez Bankası'nın da hem fiyat istikrarı hem finansal istikrar anlamda neden hani çok daha aktif bir rol almadığı konusunda hep tartışmaları vardı ve çok da eleştirildi. Çünkü şu anda diyelim Amerika Merkez Bankası'nın toplantı raporlarına baktığımızda ya da faiz kararı verdikten sonra başkanın konuşmalarına baktığımızda bizim hani Merkez Bankası'nın o toplantı notlarında çok var. Çünkü sürekli şeyden bahseder. Yani enflasyondan bahseder ama istihdamdan bahseder. İşte ekonomik büyümeden bahseder. Yani bizde de vardır. Diyor ki işte fiyat istihdam ve işte büyümeyi gözetir. Yani fiyat istikrarının yanında. Fakat Merkez Bankası bankaları son dönemlerde özellikle hani istihdam ve ekonomik büyüme konusunda çok hassas olduklarını biliyoruz. Biraz işte Merkez Bankası'nın o fiyat istikrarından yalnız hani enflasyon değil, finansal istikrara, ekonomik istikrara, ekonomik büyüme istihdamı da merkeze alan. Dolayısıyla hani daha geniş bir perspektifte farklı diyelim araçlar kullanarak yani hükümetin temel hedefleri var. Özellikle istihdam ve büyüme konularda bu konularda gerekli desteği yapması geldi beklenir ve dünkü konuşmada da özellikle finansal istikrarın böyle sürekli dile getirilmesi, sıklıkla ifade edilmesi bu anlamda Merkez Bankası'nın da hani bu tartışmalarda yani o görevleri, fonksiyonları konusunda daha farklı bir adım atacağını da bir işaret olarak almak gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İstanbul az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 35, Erzurum parçalı ve az bulutlu 33 derece olacak. Amsterdam sağanak yağışlı 23, Atina sıcak 36, Bağdat sıcak 44, Berlin parçalı bulutlu 25, Paris parçalı bulutlu 24, Roma az bulutlu 29, Saraybosna az bulutlu 34, Kiev az bulutlu 24, Londra sağanak yağışlı 24, Moskova sağanak yağışlı 15, Lefkoşa sıcak 36, Madrid sıcak 37, Mekke sıcak 45, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29 ve Viyana sağanak yağışlı 28 derece olacak.
yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
TRT Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk, günaydın.
17 Temmuz'da Erbil'de Türk diplomatımız Osman Köse'nin şehit edilmesinin ardından MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortak bir operasyon düzenledi ve suikastin planlayıcısı, azmettiricisi PKK'lı teröristler Kandil ve Duhok'ta etkisiz hale getirildi. Operasyonlara dair detaylar neler, son gelişmeler sizde?
Evet, ifade ettiğiniz gibi 17 Temmuz'da diplomatımıza yönelik bir suikast düzenlendi ve Osman Köse bu suikastte maalesef hayatını kaybetti, şehit düştü. Hemen ardından da bir soruşturma başlatıldı. Hem Türkiye tarafından oluşturulan bir komisyon hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından oluşturulan bir komisyonla, bu komisyondan aynı zamanda asayiş ve terörle mücadele birimleri de ortak hareket ettiler. Ve soruşturma kapsamında şu ana kadar 6 terörist, daha doğrusu terör örgütü PKK ile direkt bağlantıları olan terörist ve bunlara yardım ve yataklık edenler tutuklandı. Şu an soruşturma devam ediyor. Yaklaşık 600 kişinin ifadesi alındı. İlk etapta 100'den fazla bir gözaltı vardı. Şu an gözaltı bulunan kişilerin sayısı 6. Onun dışında aranan halen birkaç kişi daha var. Bir taraftan olayın planlayıcıları oldukları tespit edilen gruplara yönelik de bir operasyon yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yerel asayiş birimlerinden elde ettikleri bilgilerle planlayıcıları takibe aldı. Nefes kesen bir operasyon sonucu. Birincisi Doğu kırsalında, ikincisi de Batufa kırsalında iki farklı operasyonla bu gruplar etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda olayın azmettiricisi konumundaki Erdoğan Ünal da Kandil'de etkisiz hale getirildi. Hem planlayıcısı hem azmettiricisi hem de bu suikasti direkt gerçekleştiren Mazlum Dağ başta olmak üzere diğer teröristler etkisiz hale getirildi. Sadece dışarıda şu an arama çalışmaları devam eden iki terörist daha var. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor ama onlarla ilgili de çok önemli ipuçlarının olduğunu biliyoruz. Asayiş güçlerinin elinde, soruşturma halen devam ediyor. Diğer taraftan bugünlerde çok önemli bir konu daha var gündemde olan. Bildiğiniz gibi Irak Federal Mahkemesi 140. madde kapsamındaki tartışmalı bölgeleri tekrar gündemine aldı. Yani 2003 yılında Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin hakimiyet alanı belirlenmişti ancak bazı tartışmalı bölgeler konusu bu kez gündeme gelmişti. Bu sorunun da çözülmesi için 2007 yılının Aralık ayına tarih verilmişti. Ancak o tarihte yürürlüğe girmediği için de yürürlükten düştü. Türkmenler ve Araplar bu nedenle biraz tepki gösteriyor çünkü bölgenin demografik yapısına bir müdahale olduğunu ifade ediyor Türkmenler ve Araplar. Kerkük'ün, Musul'un Tuzurmatu'dan başlayan hat üzerinden Musul'un kuzeyine kadar Sincar dahil olmak üzere bütün kısımlarda referandum yapılması planlanıyor. Bu bölgeler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne mi bağlanacak yoksa Irak Merkezi Hükümeti'ne mi bağlanacak? Bu artık tartışma konusu oldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde de bir sayımın yapılması bekleniyor bu tartışmalı bölgelerde. Daha sonra referandumun yapılması bekleniyor. Dediğimiz gibi Türkmenler ve Araplar bu nedenle tepki gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili son gelişmeler ne olacak açıkçası bizler de merak ediyoruz ama gelişmeleri bizler de yakından takip ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli görüşleriniz için. TRT Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan'dan Irak'taki son gelişmeleri öğrendik.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Orsam'dan Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan Bisterli birlikte hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Irak'taki gelişmelerle başlayalım sözümüze. Diplomatımız Osman Köse'nin şehit edilmesinin ardından olayın planlayıcılarına ilişkin operasyonlar devam ediyor. Gelişmeleri dair neler söylemek istersiniz?
Şimdi öncelikle tabii çok üzücü bir olay. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Çok üzücü bir olay. Ancak ilk değil. Yani PKK'nın bölgedeki diplomatlarımıza dönük olarak 90'lardan bu yana devam eden eylemlerinin bir sonuncusu. Neden bu eylemi böyle bir dönemde gerçekleştirdi? Ona bakmak lazım. Temel nedeni Türkiye'nin son dönemde özellikle çözüm sürecinin sonlanmasından itibaren PKK ile mücadelede geliştirdiği yeni konsept ve bu konsept çerçevesinde hem içeride hem de Türkiye sınırları dışında, yani terörün kaynağında PKK ile mücadeleye dayalı bir yeni anlayış. Bu işin bir Suriye ayağı var. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bunların bir tarafıydı. Şu anda da Fırat'ın doğusu meselesi gündemde. Belki birazdan onu daha detaylı konuşuruz. İşin Suriye ayağı var. Irak ayağında işte Kandil'e dönük, Sincar'a dönük hava harekatları. Bunun ötesinde şu anda Hakurk bölgesinde PKK'nın Kandil'le Türkiye toprakları arasındaki bağlantısını kesecek şekilde bir kara harekatı da sürdürülüyor. Fiili anlamda bir güvenli bölge, tampon bölge arada oluşturuluyor. Örgütün Türkiye içerisindeki yapılanması ise büyük oranda çökertildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre işte 700 civarında terörist şu anda Türkiye toprakları içerisinde barınabiliyor. Bu çok, yani örgütün tarihinde en düşük rakamlar. Dolayısıyla büyük bir sıkışmışlık içerisinde. Türkiye sadece askeri boyutu değil, işin diplomasi ayağını da başarıyla götürüyor. İran'la, ki İran PKK ile mücadelede ne yazık ki bizim çok samimi bir müttefikimiz bir türlü olamadı. İleride kendilerine de dönecek bir silah ama bu konuda tam bir koordinasyon sağlanamadı. Ama özellikle son dönemde Türkiye duydukları ihtiyaç nedeniyle bu anlamda bazı olumlu gelişmeler var. Ama özellikle Bağdat'la Ankara arasında gelişen ilişkiler, Ankara ile Erbil arasında gelişen ilişkiler PKK'yı Irak'ta da sıkıştırmak açısından Türkiye'ye ciddi olanaklar sağladı. Bu yürüttüğümüz hava ve kara operasyonlarına bu bahsettiğim her iki başkentin de destek verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla büyük bir sıkışmışlık içerisinde. Bunlara paralel bir de örgütün ilk kez, belki uzun yıllardır, 10 yıldır örgütün lider kadrosuna dönük anlık istihbarata dayalı nokta operasyonlar gerçekleştiriliyor. İşte Türk savunma sanayinin gelişimi sayesinde elde edilen bu insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla hatta bizim de naklen izlediğimiz örgütün üst düzey kadrolarına dönük nokta operasyonlar gerçekleştirildi. Son dönemde işte bu İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı işte kırmızı gri listede yer alan birçok PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi böyle bir ortamda tabii örgüt bir intikam alma duygusuyla, karşılık verme duygusuyla böyle bir eylem planlaması içerisine girdiği anlaşılıyor. Burada tabii bir, dediğim gibi, bahsedilen Türkiye'nin artan baskısına yönelik bir tepki var. Diğer taraftan da Türkiye ile Erbil arasında gelişen ilişkilere, Ankara ile Bağdat arasında gelişen ilişkilere bir darbe vurma çabası da var. Yani sadece Türkiye'ye mesaj vermiyor esasında örgüt. Bir taraftan da Erbil'e de mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü Ankara ile Erbil arasında bu anlamda bir işbirliği söz konusu. Bu devam ederse Erbil de güvenli bir şehir değil. Ve senin Ankara ile yürüttüğün ilişkileri sabote edebilirim mesajı vermeye çalışıyor örgüt. Ama bu noktada tabii Türkiye bir ayrım yaptı. Örgütün bu eyleminin ikili ilişkileri bozmaya dönük bir sabotaj eylemi olduğunun farkında. Dolayısıyla Erbil'in de bu soruşturmanın yürütülmesinde Türkiye'deki güvenlik birimleriyle tam bir işbirliği sergilemesiyle bu sabotaj girişimi çok başarılı olmadı. Türkiye-Erbil ilişkilerinin ben etkileneceğini açıkçası düşünmüyorum. Tersine gelişerek devam eder. Burada önemli olan Erbil PKK ile mücadelede gerçekten bir ortak olabilir mi Türkiye ile? Bu soruşturmanın yürütülmesi konusunda bir işbirliği söz konusu. Failler hemen yakalandı. Hatta buna yardım ve yataklık eden kişiler de hemen tutuklandı. İtirafları yayınlandı. Bu önemli. Bunun daha genişlemesi, bunun bağlantılarının ortaya çıkarılması söz konusu olabilir. Bir soru, acaba bu eylemin arkasında sadece PKK mı var? Yani bu bahsettiğim Türkiye ile PKK'nın, Türkiye'nin PKK ile dönük mücadelesine bir intikam eylemi mi? Yoksa bu işin arkasında bir de başka bir istihbarat örgütünün rolü mü var tartışması? Tabii bu da bir soru işareti, bunu bilemiyoruz. Çok profesyonelce yapılmış bir eylem tarzı. Böyle bir şey varsa tabii onu güvenlik birimleri ortaya çıkaracaktır. Ama öyle bir şey varsa tabii Türkiye açısından daha vahim. Bunun tabii bölgesel sonuçları olacaktır böyle bir durumda.
Evet, çok geniş çaplı operasyonlar ve evet, soruşturmalar devam edeceğe benziyor. 8. yılını dolduran Suriye Savaşı'nda da çözüm bekleyen en önemli sorunların başında Fırat'ın doğusu ve İdlib meselesi evet, geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yetkililerle bir aradaydı. Söz konusu toplantıda Suriye konulu geniş kapsamlı olarak değerlendirildi. Özellikle Suriye'de Fırat'ın doğusu konusu ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD'li Savunma Bakanı Mark Esper'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. ABD ile ortak bir noktada buluşulmadığı takdirde güvenli bölgeyi Türkiye'nin tek başına oluşturmak zorunda kalacağını ifade etti. Son dönemlerde de en kritik Milli Güvenlik Kurulu evet, gerçekleştirildi. Metinde yer alan dikkat çekici ifade de barış koridorunun barış oluşturulmasıydı. Şimdi tüm bu gelişmelerin ışığında güvenli bölge konusunda gelinen son noktayı, Türkiye'nin pozisyonunu, atabileceği adımları konuşalım.
Türkiye'nin pozisyonu çok net. Yani en başından beri Suriye politikasındaki temel ilkelerden biri Suriye'nin siyasal birliği, toprak bütünlüğü. Bu çerçevede bunu riske edecek bütün örgütlerle, silahlı hareketlerle mücadele. IŞİD bu işin bir ayağıydı ama esas tehdit olarak da bir PKK, PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun arkasında Amerikan desteğiyle birlikte oluşturduğu Fırat'ın doğusunda Suriye topraklarının dörtte birindeki kontrol alanı ve burada kurduğu askeri, sivil, idari yapılanma, bunun ortadan kaldırılması Türkiye açısından yaşamsal bir mesele. Kararlılığı devam ediyor. Ama şöyle bir sorun var. Yani Türkiye bu noktada bütün riskleri göze alabileceğini daha önce gösterdi. İşte Fırat Kalkanı düzenledi, Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenledi. Bu işin diplomatik ayaklarını o dönemde Rusya ile sürdürdü. Ve bu diplomatik çabalar askeri operasyonların daha az maliyetle, daha rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için olanak sağladı. En azından bu operasyonlarla örgüt tehdit ortadan kaldırılmadı ama örgüt en azından Fırat'ın doğusuyla sınırlandırılmış hale geldi. Çünkü örgütün maksimalist hedefi neydi? Bütün Türkiye, Suriye sınırları boyunca kontrolü ele almak, Afrin'den Irak sınırına kadar ulaşan bir hatta fiili anlamda devletimsi bir yapı oluşturmak hedefi vardı. Ama bu bahsettiğim iki hareket ile bu hedef, hayal ortadan kaldırıldı. Şimdi sorun devam ediyor. Sınırlandırıldı ama esas tehdit Fırat'ın doğusu. Halen Suriye topraklarının dörtte biri, ki bu dörtte bir topraklar işte sahip olduğu doğalgaz, petrol kaynaklarıyla, enerji kaynaklarıyla, barajlarıyla, tarım alanlarıyla özgül ağırlık olarak daha yüksek bir öneme sahip. Şimdi bu bölgede Amerika'nın varlığı var. İşte 2500 resmi olarak ama daha fazla olduğu düşünüyor. 4-5 bin civarında bir Amerikan askeri varlığı. 20'ye yakın Amerikan askeri tesisi bölgede yer alıyor. Amerika tırnak içerisinde NATO müttefikimiz. Yani PKK'nın arkasında duruyor ama NATO müttefikimiz. Bu iki ordu birçok platformda, dünyanın birçok bölgesinde ortak operasyonlara katılıyor, işbirliği gerçekleştiriliyor. Şimdi buradaki YPG sorunuyla mücadelede Türkiye öncelikle diplomasi seçeneğini kullanmak istedi. Neden? NATO müttefikimiz burada. Ve biz onları ikna ederek YPG'ye olan desteğini sona erdirsin ve gelsin NATO müttefiki, bir bölgesel güç Türkiye ile burada ortak bir çaba içerisine girsin. Bu çabalar esasında sonuç da verdi. Bir Münbiç konusunda bir yol haritası üzerinde anlaşıldı. Bu anlaşma çerçevesinde YPG unsurları çekilecekti. Türk ordusu ve Amerikan ordusu Münbiç'te ortak kontrol sağlayacaktı. Kağıt üzerinde uzlaşılan bu anlaşma fiiliyatta yürümedi. Hayata geçirilemedi. Aradan yıl geçti neredeyse. Halen somut bir adım atılabilmiş değil. Böyle işte ortak devriye gibi göstermelik adımların dışında bir sonuç alınamadı. Bu süreç devam ederken Türkiye Amerika'nın kendisini oyaladığının farkına vardı ve ben artık Münbiç'te vakit kaybetmeyeceğim. Fırat'ın doğusuna Amerika benimle işbirliği yapmadığı için ben tek taraflı olarak bir operasyon yapacağım ve bu tehdidi kendim ortadan kaldıracağım dedi. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gerekirse kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz şeklinde bir yaklaşım geliştirdi. Hatta operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını ifade ettiği bir anda Trump'la Sayın Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi ve Trump'ın bütün dünyayı şok eden açıklaması. Suriye'den geri çekiliyoruz ve Türkiye'ye de birlikte 30 kilometrelik bir güvenli bölge kurma için bir teklif götürdüm açıklaması. Bunu Erdoğan'a ilettiğini ifade etti. Ve tabii bu Türkiye açısından teorik anlamda tatmin edici bir öneri. Yani Amerika çekiliyor, YPG, PKK üzerindeki Amerikan koruması ortadan kalkıyor ve Türkiye'ye de 40 kilometre sınırlarında birlikte bir güvenli bölge oluşturma teklifi. Dediğim gibi kağıt üzerinde son derece tatmin edici bir öneriydi. Dolayısıyla askeri seçenek ötelendi ve yeniden diplomasi seçeneğine şans tanındı. Ama gelinen süreçte bu telefon görüşmesinden sonra aylar geçti. Anlaşılan şudur. Bu süreç içerisinde tabii Türk yetkililerle Amerikalı yetkililer arasında çok fazla sayıda görüşme gerçekleşti. Sonuncusu da bu sizin bahsettiğiniz 22-24 Temmuz'daki James Jeffrey'in Ankara ziyareti. Anlaşılan şu: Amerika güvenli bölgeden başka bir şey anlıyor, Türkiye başka bir şey anlıyor ve Amerika Münbiç'te olduğu üzere oyalama siyasetine devam ediyor ve bir sonuç alınamayacak. Amerika ne yapmak istiyor? Amerika YPG bölgesini korumak, YPG'nin Fırat'ın doğusunda kontrol ettiği alanlara bir uluslararası koruma sağlama çabası içerisinde. Bunun somut karşılığı ne? Güvenli bölgeye uluslararası güçler yerleşsin. İngiliz askerleri, Fransız askerleri, Amerikan askerleri yerleşsin ve Amerika'nın desteklediği yerel Arap unsurlar veya YPG dışı Kürt unsurlar gelsin ve bu bölge sadece ve sadece 5 kilometre olsun Türkiye sınırından. Bu tabii Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Çünkü Türkiye'nin bakış açısına göre Amerika'nın teklif ettiği güvenli bölge tatmin edici. Çünkü Türkiye bu alanın daha geniş olacağını, ki teklif 30-40 kilometredir olmasını, kontrolün kesinlikle ve kesinlikle kendisinde ve Amerikan ordusunda birlikte iki NATO müttefikinin bir arada bu bölgeyi kontrol etmesi gerektiğini ve yerel unsurlar olarak da bölgenin yerel halkından oluşan silahlı grupların yerel güvenliği sağlaması noktasında bir tercihi, teklifi var. Amerika'nın vermek istediği ile Türkiye'nin almak istediği arasındaki açık çok fazla. Bu açık bir türlü kapanmadı müzakerelerde. Son Jeffrey'nin ziyaretinde de Amerika'nın önerileri, teklifleri Türkiye açısından tatmin edici bulunmadı. Türkiye şimdi ne yapıyor? Diplomasi seçeneğinin yürümediği noktada, yine bir oyalama siyasetinin uygulandığını anlaşıldığı noktada askeri seçeneği gündeme getirmeye başladı. Esasında bu ziyaret öncesinde Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımızın açıklamaları var. İşte anlaşma olmazsa biz kendimiz güvenli bölgeyi kurarız. Jeffrey'nin ziyaretinden hemen sonra Hulusi Akar'ın verdiği çok çarpıcı fotoğraflar var. Kuvvet komutanlarıyla birlikte işte Suriye konusunda planlamaların yapıldığı bir fotoğraf, bunlar basına servis edildi. Esasında bir mesaj veriliyor. Yani biz hazırız.
Askeri seçeneğe hazırız mesajını verdiler.
Hazırız mesajını vermeye çalışıyor Türkiye. Amerika bunu ya blöf olarak düşünecek, öyle düşünüyor herhalde. Türkiye blöf yapıyor, bir şey yapamaz diye düşünüyor. Ama benim görebildiğim kadarıyla eğer Amerika Türkiye'nin bu kaygılarını dikkate almamaya devam ederse aynen Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi büyük bir sürprize uğrayabilir. Orada da büyük bir sürpriz yaşadılar. Türkiye'nin bunu yapamayacağını düşünüyorlardı. Tam da o dönem Amerika'nın başkan yardımcısı olan Joe Biden'ın Ankara'da olduğu gün başladı Fırat Kalkanı Harekatı. Ve büyük bir sürpriz yaşamışlardı. Aynı sürprizi yaşatabilir Türkiye. Tabii Türkiye'nin beklentisi NATO müttefiki Amerika'nın Türkiye'nin bu haklı güvenlik kaygılarını dikkate alması ve Türkiye'ye yani daha ciddi tekliflerle, güvenli bölge konusunda daha dikkate alınabilir tekliflerle gelmesi, YPG'ye koruma kalkanı sağlamaması ve bir terör örgütüyle, kendisinin de kabul ettiği bir terör örgütüyle NATO müttefiki bir bölgesel gücü arasında bir orta yol bulma çabasına girişmemesi. Böyle bir şey olamaz. Sizin NATO müttefikiniz burada bölgesel anlamda birlikte başarılabilecek çok şey var. Ama siz bir orta yol bulma çabasına girerseniz, yani tabii bu Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Halen Amerika YPG'yi de tatmin edecek, bir taraftan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını azaltacak bir orta yol bulma çabası içerisinde bu sonuca varmayacaktır. Benim kanaatim, Türkiye'nin bu son tehditlerinden sonra veya biraz önce söylediğimiz o mesaj, sert mesajlarından sonra Amerika halen bunları ciddiye almaz ve bir orta yol bulma çabası içerisine girerse, ben Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi tek başına kurma ihtimalinin olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bunun bir blöf olmadığını düşünüyorum. Ama tabii şöyle iki risk var. Yani Amerikan askeri varlığı bu caydırıcı bir unsur. Bunu kabul etmek lazım. Bir süper güçtür. Bir Amerikan askerinin ölmesi durumunda ortaya çıkabilecek bir diplomatik krizin Türkiye farkında. Ama bu Türkiye'yi engellemeyecek. Bu yaşamsal bir sorun. Türkiye Amerikan askeriyle karşı karşıya gelmeden süreç içerisinde yavaş yavaş güvenli bölge oluşturabileceği bir taktiksel yaklaşım geliştirebilir. Ne yapar? Sınırdaki daha kolay, zayıf halka olarak görülen ve Türkiye'nin askeri operasyonu konusunda beklenti içerisinde olan Arap yerleşimlerini önce kontrol eder. İşte bu anlamda Tel Abyad biraz öne çıkıyor. Akçakale'nin hemen karşısında sınırın sıfır noktasında yer alan Akçakale gibi bölgeler hemen kontrol altında alınabilir. Sınırda muhtemelen hedefler belirlenmiştir. Bazı stratejik noktalar, tepeler ele geçirilip fiili anlamda Türkiye sınırda küçük cepler oluşturur. Zamanla fırsatlar ortaya çıktıkça bu cepler birleştirilir ve güvenli bölge geliştirilir diye düşünüyorum. O noktada düşünmesi gereken bence Amerika. Hep şu soruluyor. Türkiye Amerika'ya rağmen bu operasyonu yapar mı? Bence Amerika ile karşı karşıya gelmeyecek şekilde bunu yapar Türkiye. Yaptıktan sonra da düşünmesi gereken Amerika. Yani Türkiye bu operasyonu yaptı, ben şimdi ne yapacağım diye düşünmesi gereken bence Amerika diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye burada bu yaşamsal bir sorun ve bedel ödeme kapasitesi Türkiye'nin son derece yüksek.
Evet, şimdi Fırat'ın doğusundan Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki meseleleri konuşalım sizinle. Şimdi Astana sürecinin 13. toplantısı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bugün başlayacak. Ve Astana'da İdlib'de çatışmaların durması ve Anayasa Komitesi'nin kurulması gibi iki kritik konu da masada olacak. Taraflar nasıl bir anlaşmaya varacak acaba? Rejimin de en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında İdlib geliyor. Evet. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki son durum nedir?
Şöyle söyleyeyim, Türkiye bu Astana zirvesine eli daha güçlü oturuyor, masaya daha güçlü oturacak. Her zaman Türkiye biraz daha zayıf konumdaydı. Neden? Karşısında iki tane işbirliği yapıyor ama sonuçta Suriye vizyonunu çok fazla örtüşmediği iki aktörle işbirliği yapmak zorunda. Rusya ve İran. Bunlar rejimin destekçileri. Türkiye ise muhalefetin garantörü konumunda. Ama bu Astana'ya Türkiye eli biraz daha güçlü konumda oturuyor. Neden? İşte İdlib'deki son durum dediniz. Mayıs başı itibariyle rejim Rusya hava desteği altında operasyonları başlattı. Beklentileri neydi? Aynen daha önceki bölgelerde, muhalif kontrolündeki bölgelerde olduğu üzere çok kolay bir biçimde burayı da ele geçirecekleri ve muhalifleri def ederek rejimin kontrolüne geçeceği yönünde bir beklentileri vardı. Ama farklı bir senaryo hayata geçti. Hem Türkiye'nin siyasi askeri desteği, hem muhaliflerin kendi aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp ortak tehdide karşı birlikte mücadele konusundaki sergiledikleri direnç, hem de bölgesel bazı konular, işte İran'ın bu yaptırımlar nedeniyle Türkiye duyduğu işte ihtiyaç, bu nedenle Türkiye'yi çok fazla rahatsız etmek istememesi gibi nedenlerle muhalif rejim güçleri burada bir başarı sağlayamadı. Yani neredeyse 3 aya varan bir askeri operasyon var. Yoğun bombardıman sivil alanlara dönük, karadan da operasyon muhaliflere dönük. Ama 3 ayın sonunda rejimin belki ilerlediği, yani çok küçük birkaç köy dışında neredeyse hiçbir yeri ele geçiremedi. Zaman zaman ele geçirdiği yerleri muhalifler geri aldı. Bu şunu gösteriyor. İdlib'de askeri çözüm mümkün değil. Yani bir denge var. Taraflar askeri olarak birbirlerine
üstünlük sağlayamıyorlar.
Bu Türkiye'nin istediği bir şey zaten. Türkiye diyor ki, yani İdlib konusuna veya İdlib başta olmak üzere Suriye'nin genel krizine gelin birlikte siyasi çözüm bulalım. Rejim ve İran halen askeri çözüm konusunda ısrar ediyordu. Rusya bunun biraz daha ortasında. Ama bu askeri denge, bahsettiğim muhaliflerin askeri başarısı Türkiye'nin siyasi müzakere masasında elini biraz güçlendirecek. Yani biraz gelin bakalım. Çünkü siyasi müzakereler askeri sahada ne kadar başarı elde ettiğinizle doğrudan bağlantılı. Bu anlamda Türkiye'nin biraz daha siyasi çözüm konusunda elinin güçlendiğini düşünüyorum. Buna paralel yürüyen bir diğer süreçte Anayasa Komitesi'nin kurulması. Astana'da görüşülecek konulardan biri de bu olacak. Anayasa Komitesi'nin kurulması çok kritik. Çünkü siyasi çözüm bu noktada tıkandı.
Suriye'nin geleceğini de
şekillendirecek bir şey. Anayasayı belirleyeceksiniz. Yani işte 150 kişilik bir komite, 50 rejim tarafından, 50 muhalifler, 50 de BM tarafından atanan tarafsızlar. Bunlar bir araya gelecek, bir anayasa, yeni anayasa yazılacak. Anayasa biliyorsunuz temel metin. Ülkenin siyasi, ekonomik, toplumsal yapısını şekillendirecek. Kim ne kadar iktidar alanından pay alacak, bunu orada belirliyorsunuz. Bu konuda bir türlü bu komitenin kimlerden oluşacağı konusunda ilerleme sağlanamıyordu. Son olarak 6 isim konusunda bir anlaşmazlık yaşandı, tıkandı. Şu anda o da aşılmış durumda. İşte bu son 6 kişinin 3'ünün rejim, 3'ünün muhalifler tarafından seçilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gibi gözüküyor. Ve önümüzdeki günlerde belki de bu Astana zirvesinde, 2 Ağustos'taki Astana zirvesinde bu Anayasa Komitesi'nin ilanı bile gerçekleşebilir. Bu siyasi çözüm konusundaki tıkanmışlığı aşılmasına neden olacak ve ilerleyecek. Ama tabii bir taraftan masada taraflar bir arada siyasi müzakere ederken sahada savaşmaları çok anlamlı değil. Dolayısıyla bu konudaki tıkanmışlığın aşılması, sahada da askeri olarak bir dengeye ulaşıldığının gözükmesi belki İdlib'deki bu saldırıların sonlanmasına neden olabilir. Çünkü siyasi çözüme şans tanımak açısından bir kere burada bir ateşkes sağlanması gerekiyor. İdlib zaten burada yoğun olarak görüşülecek. Türkiye bu saldırıların sona ermesi, hem Türk gözlem noktalarını hem de sivil halkın üzerine yönelmiş bu hava saldırılarının sonlanması konusunda Rusya'ya, İran'a baskılarını sürdürecektir. Benim beklentim, Türkiye'nin güçlü oturacağını ifade ettiğim için beklentim, Türkiye'nin karşı tarafa daha rahat baskı uygulayabileceği ve beklentilerini kabul ettirebileceği yönünde. Askeri çözümün ben artık mümkün olmadığını düşünüyorum. Eğer bu konuda rejim ve Rusya, İran ısrar edecek olursa, aynen şu anda olduğu üzere Türkiye buradan çekilmeyeceğini, İdlib konusunda, İdlib'in kaybedilmemesi konusunda her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu bence sahada gösterecektir. Bunu nasıl gösteriyor? Bir, Türk gözlem noktalarına saldırılar oluyor. Bunların amacı Türk askerlerine gidin mesajı vermek. Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor? Gitmiyor. Daha fazla asker gönderiyor. Oradaki gözlem noktalarını daha da güçlendiriyor. Yani çekilmeyeceğim mesajını vermeye çalışıyor. Muhaliflere olan desteğini sürdürüyor. Dolayısıyla burada en iyi çözüm, ki bu Astana'da bir fırsat olacak, bir siyasi çözüm konusunda tarafların uzlaşması olacak diye düşünüyorum. Bunun ötesinde tabii işte karşılıklı güven ortamının oluşması, rejim ve muhalifler arasındaki işte bu tutsakların salıverilmesi gibi meseleler muhtemelen bu Astana zirvesinde ele alınacaktır diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Değerli görüşlerinizi
aktardınız. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Orsam'dan Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan'dı konuğumuz. Bugünlük de yeni günün sonuna geldik. Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu'ydu ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.